Peygamberimizin hayatı.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselamın hayatına dair bir programda daha birlikteyiz. Allah'ın rahmeti, bereketi, lütuf ve inayeti hepimizin üzerine olsun. Peygamber Efendimiz risaletle görevlendirildikten sonra tam 5 yıl geçmişti. Mekke'de Sümeyye validemiz, Sümeyye annemiz şehit edilmiş. Sümeyye'nin eşi Yasir şehit edilmiş. Ammar bin Yasir, Yasir ailesinin evladı, müşriklerin baskısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu dini reddetmek zorunda kalmış ve Peygamberimizin yanına gidip, "Ey Allah'ın Resulü, mahvoldum, mahvoldum." demişti. Peygamber Efendimiz ondan ne olduğunu dinlemiş. Ardından olanlar karşısında bunları söylerken kalbinde iman dopdolu muydu sorusunu yöneltmiş. "Evet, evet ya Resulallah." cevabını aldığında, "Haydi bir daha seni zorlarlarsa yine aynı şeyi söyle." diyerek onu teselli etmişti. Mekke zor şartların, zor bir hayatın beldesi ve memleketi haline gelmişti. Sahabe-i kiramdan insanlar geliyorlar ve Peygamberimize, "Ya Resulallah, huzurlu ve mutlu olacağımız günler gelmeyecek mi? Ne zaman huzurla, ne zaman ağzımızın tadıyla bir sofraya oturmak nasip olacak?" demişlerdi. Ve Peygamberimiz ilk defa ashabına Kızıldeniz'in karşı yakasındaki bir coğrafyayı işaret edecekti. "Habeşistan'a gidin. Orada halkına zulmetmeyen adil bir hükümdar vardır. Orası doğruluk ülkesidir. Allah sizlere bir kolaylık verinceye kadar orada kalın." diye tavsiyede bulunmuştu. On bir erkek ve 4 kadından oluşan bir kafile, hicretin 5. yılında Mekke'den çıkmış, Cidde'den bir kayıkla Kızıldeniz'i aşıp Habeşistan topraklarına gitmişti. Oradan uzun bir yolculukla Habeşistan İmparatorluğu'nun başkenti olan şehre ulaşmışlardı. Orada güzellikle karşılandılar, iyilikle muamele gördüler ve bir misafir gibi ağırlandılar. Müslümanlar orada tam 3 ay kalmışlardı. Niçin Habeşistan tercih edilmişti? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam biliyordu ki Arap Yarımadası'ndaki Araplar Kureyş'ten çekinirlerdi. Kureyş'in şerrinden emin olmak isterlerdi. Onun için Müslümanlara yanaşmak, Müslümanlara destek olmak konusunda hep tedirgin olurlardı. Bugün sizlerle değerli kardeşlerim, Habeşistan hicretini konuşacağız. Malum olduğu üzere Habeşistan hicreti İslam tarihinde yeni coğrafya arayışlarının önemli sembollerinden ve ilk basamağından kabul edilmiştir. İlk hicret Osman bin Mazun'un liderliğinde, içerisinde Hazreti Osman'ın olduğu, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı ve Hazreti Osman Efendimiz'in zevcesi olan Rukiye annemiz vardı. Abdurrahman bin Avf vardı. Zübeyir bin Avvam vardı. Zengin, genç, yakışıklı Musab bin Umeyr vardı. Utbe bin Rebiya'nın oğlu Ebu Huzeyfe vardı. Ve Ebu Huzeyfe'nin eşi Sehle binti Süheyl vardı. Ebu Seleme vardı ve eşi Ümmü Seleme vardı. Ve daha niceleri vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Osman'ın eşiyle birlikte yola revan olduğunu görünce, Lut Aleyhisselam'ı hatırlamış ve Lut peygamberden sonra eşiyle hicret eden ilk kimse Hazreti Osman'dır buyurmuştu. İlk davet ve ilk davete icabet eden müminlerin hicret eden ilk kafilesi 11 erkek ve 4 kadınla Habeşistan yollarına düşmüştü. Değerli kardeşlerim, bu ilk kafilede dikkat çeken bir özellik, zikredilmesi gereken bir özelliktir. Zikri değerdir. Bu ilk kafilede köleler yoktur. Bu ilk kafilede sadece Mekke'deki o baskı ortamından aslında kaçış da yoktur. İlk kafilede Habeşistan'da bir imkan ve davete dair bir fırsat arayışı vardır. Çünkü Habeşistan o dönemde adil bir hükümdar tarafından yönetilmektedir. Habeşistan krallarına Necaşi unvanı verilmekteydi. Kral Ashame, yani Necaşi Ashame, Habeşistan'ı yöneten, adaletiyle, insafıyla, merhametiyle nam salmış değerli bir şahsiyet idi. Müslümanlar bir yönüyle ilk defa Habeşistan'a tevhidin tohumunu ekmek üzere bir yolculuğa çıkmışlardı. İslam'ın ilk hicretiydi ve hicretin kutlu bir davası vardı. Hicret, tevhid davasının yeşermesinin, gürleşmesinin, yeni coğrafyalara açılmasının sembolü idi. Tekrar tevhidi bir kez daha hatırlama ihtiyacımız var değerli kardeşlerim. Tevhid neydi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yeryüzündeki varlık gayesi neydi? İslam tarihine dair, siyere dair her hadisede odaklanmamız gereken husus budur. Tevhid, insanların yeryüzünde yalnızca Allah'ın kulu olmaları, birbirlerine kulluk yapmamaları, yeryüzünde hiçbir değeri putlaştırmamaları, kendi nefislerini putlaştırmamaları ve diğer insanları kendi heva ve hevesleri için putlaştırmamaları ve kendi nefislerini ilahlaştırmamaları, insanları köleleştirmemeleriydi. Bu ulvi davayı asla göz ardı etmemek gerekiyor. Yedinci yüzyılda Peygamber aleyhissalatü vesselamın Mekke'den başlayıp Medine'ye, Hicaz coğrafyasına, Arap Yarımadası'na, oradan 50 yıl gibi kısa bir süre içerisinde bir yönden Atlas Okyanusu'na, diğer yönden Çin sınırlarına kadar ulaşan tevhid davasının sırrıydı değerli kardeşlerim. Bu sır, bu çaba, bu gayret, bu dava Peygamberimizin hayatında ve Müslümanların hayatında göz ardı edildiği andan itibaren artık işin içerisine dünyalık girebilir. İşin içerisine manevi değerlerin dışında başka şeyler girebilir ve işin sırrı bozulurdu. İlk Müslümanların Habeşistan üzerinden bir imkan arayışları işte bu tevhid davasının müminlerin gönüllerinde bir aşk, bir heyecan ve insanlığın kurtuluşu için bir yol olması vesilesiydi. Habeşistan da bunu temsil ediyordu. Yıllar sonra Ümmü Seleme validemiz Habeşistan'ı anlatırken orada ne gördünüz denildiğinde iyi bir ev sahipliği, iyi bir komşuluk, inancımızın ve ibadetlerimizin özgürce yapıldığı bir coğrafya ifadesini kullanıyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz de doğrusu Habeşistan'ı seviyordu. Adaletinden dolayı seviyordu. Semavi dinlerin Arap Yarımadası'nda etkisinin adeta sıfırlandığı, tevhid inancının sıfırlandığı bir zaman diliminde Habeşistan'daki insanların Hristiyanlığa samimiyetle bağlılıklarını seviyordu. Kur'an'ın ifadesiyle Hristiyanları kendisine yakın görüyordu ve Rumların galip gelmesini adeta istiyordu Rum suresiyle ve Habeşistan'la ilgili olarak kendisine de dadılık yapmış olan Ümmü Eymen'den güzel haberler dinlemiş ve oraya karşı evet burada Müslümanlar bir müddet huzur içerisinde olabilirler diye düşünmüştü. Değerli kardeşlerim, bu ilk kafile yaklaşık 3 ay sonra Mekke'ye dönmeye başladılar. Bununla ilgili kaynaklarımızda, tarih kaynaklarında enteresan bir hadiseye atıfta bulunulmaktadır. Bu hadise Garanik hadisesi diye bilinir. Bir başka ifadeyle 21. yüzyılda Garanik hadisesi maalesef İslam tarihi kaynaklarında bir uydurma hadise olarak yer almıştır. Bu hadisenin detaylarına girmeyi zahit geliyoruz. Muhtemeldir ki Müslümanlar Mekke'den haberdar oluyorlardı. Oradan bazı haberler alıyorlardı. Buna göre Hazreti Hamza'nın Müslüman olduğu haberi geliyordu. Hazreti Hamza güçlü kişiliği, yiğitliği, mertliği ve askeri şahsiyeti vesilesiyle temayüz etmiş mert bir insandı ve Peygamberimizin de amcasıydı. Peygamberimize yapılan bu saygısızlıklar kendisine ulaştığı zaman O da İslam'a ilgi duymuş, İslam'ın ve Kur'an'ın kutlu mesajından insanları özgürleştiren, insanı insana köle olmaktan kurtaran, köle ile efendiyi aynı çizgiye taşıyan davasından haberdar olmuş. Evet, evet bu dava uğrunda mücadele etmeye değer bir davadır demiş ve İslam'ın halkası içerisinde yer almıştı. Dava, dava, dava. İnsanların davasının batıl olmaması gerekir aziz kardeşlerim. Davanın meşru olması gerekir. Davanın iki cihanda meşru olması gerekir. İslam insanlığa öyle bir dava sunmuştur ki, İslam Müslümanlara öyle bir dava sunmuştur ki, insanlığın başlangıcından, yaratılışından kıyamete kadar asla sönmeyecek bir davadır. Bu dava insanın özgürleştirilmesi davasıdır. Bu dava insanın insana kulluk etmesini ortadan kaldıran bir davadır. Bu dava Bilal ile efendisini, Ümeyye bir halefi aynı çizgiye taşıyan, insan olarak aynı çizgide buluşturan davadır. Bu dava tarih boyunca münevver insanların uğrunda mücadele verdiği bir davadır. Bu davayı duyanlar peygamberimizin evet Bilal'le Ümeyye aynı insani vasıflara sahip insanlardır. Allah katında eşittirler, değerlidirler. Bizim nazarımızda belki Bilal müşriklerden veyahut da diğer insanlardan daha kıymetlidir, daha değerlidir iddiası karşısında insanlar şaşırıyor. Ey Muhammed, sen cinlendin mi? Sana sihir mi yaptılar? Nasıl Bilal'le Ümeyye eşit olabilir? Nasıl Bilal'le Ebu Cehil eşit olabilir diyorlardı. Tevhid davası buydu değerli kardeşlerim. İslam'ın ana davası buydu. Kimsenin kimseye efendilik taslamayacağı bir davaydı İslam. İnsanı insan olduğu için izzetine ve şerefine ve haysiyetine kavuşturan bir davaydı. İşte bu nedenle Habeşistan hicreti, bu dava uğrunda yapılan en önemli fedakarlıklardan biriydi. Ve 3 ay sonra, hatta biraz daha fazlaca bir zaman sonra Mekke'de Hazreti Osman'ın aldığı haberlere göre Hazreti Hamza'nın, bir müddet sonra Hazreti Ömer'in Müslüman olduğu haberlerinin o diyara ulaşmasıyla Müslümanlar Mekke'de işlerin rayına girdiği, Mekke'de işlerin düzeldiği, insanların serbestçe inançlarını ifade edebildikleri ve insanların imanlarına sahip olarak yaşamlarını sürdürebildiklerine dair bir kanaate sahip oldular ve gruplar halinde tekrar Mekke'ye dönmenin yollarına düşmüşlerdi. Mekke'ye geldiler ama Mekke'de durumun fazlaca değişmediği gerçeğiyle karşı karşıya geldiler. Tekrar yeni bir hicret Müslümanların önünde duruyordu. Çünkü hicret sonrası Mekkeli müşrikler Müslümanlar için yeni yeni sürprizler hazırlıyorlardı. İslam'ın davasının Mekke'de neşvü nema bulduğunu hissettiklerinde daha sert tedbirler alma ihtiyacındaydılar. Artık Müslümanlar için ağır bir boykot yılı başlamıştı. Boykot yılları başlamıştı. 3 yıl sürecekti boykot. Ve Müslümanlar tekrar, bu sefer 82 kişilik erkek heyeti ve 18'de hanımefendi tekrar Habeşistan yollarına düşüyorlardı. Artık Müslümanlar Habeşistan'ı adeta ikinci bir yurt edinmiştiler ki, giden Müslümanlardan bazıları ta Hayber fethine kadar, Hendek Savaşı'ndan sonrasına kadar o bölgede kalmışlar. Orada da İslam'ın ilk tohumlarını atmışlardı. Aziz kardeşlerim, giden Müslümanların içerisinde kimler yoktu ki? Aynı kafile yine yola düşmüştü. Hazreti Osman yine yollardaydı. Rukiye annemiz yine yollardaydı. Bu sefer müşrikler, Müslümanların orada bir yer edindiğini gördükleri zaman, ikinci hicretten sonra Habeşistan Necasisi'ne bir de heyet göndermişlerdi. Bu heyet, Müslümanları oradan alıp gelmek istiyordu. Bunun için bir plan yaptılar. Çok değerli hediyeler hazırladılar. Ve bu heyetin başına da Amr bin el-As ve Abdullah bin Ebi Rebia'yı getirdiler. Amr bin el-As hepimizin ismini çokça işittiği bir şahsiyettir. Daha sonra Müslüman olup Mısır'ı fetheden ve İslam tarihi kaynaklarında Mısır Fatihi olarak anılacak olan bir şahsiyettir. Zekidir, diplomatik niteliklere sahip bir şahsiyettir. Ve Amr bin el-As, Abdullah bin Ebi Rebi'a ile şöyle bir plan yaptılar. Dediler ki hediyelerimizi alalım, gidelim ve Habeşistan Necaşisi ile heyette bir araya gelir gelmez konuşmadan önce hediyelerimizi dağıtalım ki konuştuktan sonra o hediyelerin tesiriyle bizim taleplerimize evet desinler. Böyle düşünmüşlerdi. Ve söze şöyle başladılar. Ey kral! Bizden, bizim halkımızdan genç, ahmak, dinlerini terk etmiş, ne sizin dininize girmiş, ne de atalarının dininde kalmış bir takım insanlar size geldiler. Bunlar var ya, bunlar yeni bir din uydurdular. Biz bu insanların size zarar vermesinden endişe ediyoruz. Biz bu insanların sizin bu coğrafyanızda fitne tohumu ekmelerinden, fitne tohumu ekmelerinden endişe ediyoruz. Onun için onları almak üzere buraya geldik. Ve bu sözler üzerine Necaşi, adalet sahibi olan o Necaşi şunu söylüyordu. Bir de onları dinleyelim. Bakalım onlar ne diyecekler. Bunun üzerine Peygamberimizin amcasının oğlu, Hazreti Ali Efendimizin ağabeyi Cafer bin Ebi Talip, ki ileride o Cafer-i Tayyar olup meleklerin Mute Savaşı'nda iki kolu kesildiği için meleklerin kollarına girip omuzlarından tutup cennete götürdükleri Cafer bin Ebi Talip sözü alacak ve Necaşi'ye şu sözleri, şu delilleri ardı ardına sıralayarak adeta Necaşi'nin de gönlüne İslam tohumunu, tevhid tohumunu ekeceklerdi. Bu konuşmadan sonra hatırlayacaksınız değerli kardeşlerim, Necaşi Asham'e Müslüman olacaktı. Onun Müslüman olmasından etrafında bulunan insanlar rahatsız olacak ve Necaşi vefat ettiği zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam bugün salih bir insan vefat etti deyip onun ardından gıyabi cenaze namazı kılacaktı. Cafer bin Ebi Talip Necaşi'ye şöyle seslenecekti. Ey kral! Biz niçin buradayız ey kral? Adeta krala böyle seslenecekti Cafer bin Ebi Talip. Ey kral, biz niçin buraya geldik? Niçin senin adaletine sığındık? Bir zamanlar bizler cahil bir millet idik. Kimseye faydası olmayan, kimseye zararı olmayan, ne dünyada ne ahirette bir anlam ifade etmeyen taşlardan yapılmış, bir takım hamurdan, bitkilerden yapılmış, ağaçlardan yontulmuş putlara tapardık. Fuhuş yapardık. Ölmüş hayvanların etini yerdik. Akrabalık bağlarına, hukukuna riayet etmezdik. Himaye ettiğimiz insanları kötülük için himaye ederdik. Bizde kuvvetli olan zayıf olanı ezerdi. İşte biz bu durumdayken Allah-u Teala içimizden bize bir peygamber gönderdi. Biz onun nesebini, doğruluğunu, emin olmasını ve iffetini biliyor idik. O bizi tevhid inancına davet etti. Bir tek olan Allah'a ibadete, kulluk etmeye davet etti. Bizim ve atalarımızın taptıkları taşları ve putları terk etmeye davet etti. Bize doğru sözlü olmayı, emanete riayet etmeyi, akraba ile iyi geçinmeyi, komşu haklarına riayet etmeyi, haramlardan ve kan dökmekten uzak durmayı emretti. Aşırılığı, israfı, fuhşiyatı, yalancılık yapmayı, yalan yere şahitlik yapmayı, yetim malı yemeyi, insanların namusuna, şerefine, haysiyetine haksız yere iftira atmayı yasakladı. Bir olan Allah'a, tek olan Allah'a kulluk etmeyi ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamayı, namazı, orucu ve zekat vermeyi emretti. Bunları dinleyen Necaşi son derece etkilenmişti. Cafer bin Ebi Talip, Cafer-i Tayyar, krala bütün emir ve yasakları bir bir saymıştı. Ve dedi ki, işte onun getirdiği bu şeyleri biz tasdik ettik. Ona iman ettik. Getirdiği şeylerde ona tabi olduk. Tek olan Allah'a iman ettik. Hiçbir şeyi ona ortak koşmadık. Onun haram kıldığını haram, helal kıldığını helal saydık. İşte bunlar sebebiyle kavmimiz bizi yaşadığımız coğrafyada zorluklarla karşı karşıya bıraktı. Bizim dinimizi ayıpladı, bizleri kınadı. Biz de gelip senin topraklarında sana sığındık. Bunların karşısında çok etkilenen Necaşi dedi ki, peygamberinizin size okuduğu ayetlerden hiç yanınızda var mı? Cafer bin Ebi Talip elbette var dedi ve ona Meryem suresinin baş tarafını okudu. Bunları dinleyen Necaşi duygulandı. Akan gözyaşları sakalını bile ıslattı. Çevresinde bulunan insanlar da okunan ayetlerden etkilendi. Ve dedi ki, Allah'a yemin olsun ki bu ve Musa'nın getirdikleri aynı kaynaktan çıkmışlardır. Sonra elçilere dönerek, haydi gidin. Vallahi hiçbir zaman ben onları sizlere teslim etmem. ve adeta onları sizin kucağınıza atmayacağım, onları sizin işkencenize terk etmeyeceğim ifadeleriyle onları eli boş bir şekilde kendi diyarlarına gönderdi. Mekke'den gelen Kureyş'in müşrik zihniyetin elçileri karşılaştıkları bu durum karşısında adeta şoka uğradılar. Amr bin el-As adeta bir şeytanlık daha düşündü ve dedi ki, ey kral, biliyor musun bunlar sizin ilahınız olan, sizin tapmış olduğunuz İsa'yı bir insan olarak, Allah'ın bir kulu olarak kabul ediyorlar ve onların bu inancı sizin inancınızla uyuşmamaktadır. Onlar buraya gelerek sizin bu inancınıza da fitne ve fesat sokmak istiyorlar gibi beyanlarda bulunarak Müslümanları ikinci defa zor bir durumla karşı karşıya bırakıyordu. Bunun üzerine kral, Meryem oğlu İsa hakkındaki düşünceleriniz nelerdir diye Hazreti Cafer'e yeni bir soru yöneltmişti. Sizin peygamberiniz onun hakkında ne diyor deyince Hazreti Cafer, o Allah'ın kulu, Allah'ın elçisi, Allah'ın ruhu ve iffetli Meryem'e ilka ettiği kelimesidir şeklinde cevap veriyordu. Necaşi bu ifadeleri duyunca, vallahi dedi, vallahi şu söyledikleriniz var ya, şu söylediklerinizle bizim inandıklarımız arasında şöyle küçük bir çöp kadar bile bir farklılık yoktur deyip bir kez daha İslam'ın ve Kur'an'ın mesajına olan hayranlığını ifade etti. Ardından müşriklerin elçilerine, Amr bin el-As'a ve diğer arkadaşına yönelerek, sizin getirmiş olduğunuz hediyelerinize ihtiyacımız yoktur, alın bunları dedi ve hediyelerini de iade ederek müşrikleri gerisin geriye Mekke'ye döndürdü. Müslümanlar Habeşistan'da huzurlu ve mutlu bir hayat yaşadılar. Kimi Müslümanlar bu hicret sonrası Habeşistan'da vefat etti. Yeni nesil Müslümanlardan kimileri de Habeşistan'da doğdular ve gençlik çağına Habeşistan'da ulaştılar. Habeşistan hicretine katılan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın daha sonra eşi olan Ümmü Habibe validemizden de birkaç kelimeyle ifade bahsetmek elbette ki yerinde olacaktır. Ümmü Habibe validemiz eşiyle birlikte oraya, o bölgeye, o coğrafyaya hicret etmiş ancak eşi orada vefat etmişti. Ümmü Habibe kimdi biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Ümmü Habibe Kureyş'in ileri gelenlerinden, daha sonra Müslümanlarla her savaşta, Hendek Savaşı dahil olmak üzere karşılaşan, Mekke'nin fethine kadar Müslüman olmamış olan Ebu Süfyan'ın ve Hazreti Hamza'nın şehadetine sebep olan Vahşi'yi bir ücret mukabili tutan Hind'in kızıydı. Anne ve babası İslam'a karşı en büyük düşmanlığı ortaya koyan bir genç hanımefendi Ümmü Habibe annemiz, daha İslam'ın ilk yıllarında İslam davasının hakikatine teslim olmuş, tevhid davasına inanmış ve eşiyle birlikte Habeşistan'a hicret etmişti. Ne mutlu o kutlu insanlara, ne mutlu o kutlu insanların peşinden gidenlere, ne mutlu tevhid davasına inananlara, ne mutlu yeryüzünde insanları özgürleştirmek için bu kutlu mücadeleye katılan insanlara. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
Peygamberimizin hayatı.